Sayın Fuat Uğur, bugünkü Türkiye gündeminde önce G20 ile başlayalım. Çin'de yapılan gelişmiş ülkeler ekonomide en gelişmiş 20 ülke toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le ardından Almanya Başbakanı Merkel'le ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile görüşmelerde bulundu. Genelde bu görüşmelerin nasıl geçtiğini, hangi konuların öne çıktığını ve bundan sonra ne tür gelişmeler beklenebileceği hakkında neler söylenebilir?
Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki algısına dair son çıkan anketle ilgili bilgi vereyim. MAK danışmanlık yapmış bu anketi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyor musunuz sorusu sorulmuş. %90 hayır cevabı vermiş. Kararsız %6, evet diyenler %4. Evet diyenlerin kim olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz.
Sadece %4.
Şimdi, sadece %4, evet. Şimdi durum Amerika ile Türkiye ilişkileri açısından bakıldığında böyle. Niye böyle diyorum? Çünkü bir anketten çıkan sonuç aslında halkın genel eğilimlerini belirleme açısından son derece önemlidir. Halkın genel eğilimlerini de hükümetler ve devlet yansıtır aslında. Yani bu karşılıklı etkileşim içindedir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de nasıl bir izlenime yol açtı? Güvenilmez, Türkiye'ye kazık atan, Türkiye'yi arkadan hançerleyen, Türkiye'nin çıkarlarının tersine politikalar üretip bunu uygulamaya koyan, Türkiye'nin düşmanlarına, iç ve dış düşmanlarına destek veren stratejik ortak. Şimdi buradaki çelişkiye dikkatinizi çekiyorum. Yani stratejik ortak ama bütün bunları yapan bir stratejik ortak. Buradaki yaman çelişkinin Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ne kadar belirleyici olabileceğini G20 zirvesinde de az çok tahmin edebiliriz. Tabii ki karşılıklı birbirlerinin kolunu sıkmalar, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Erdoğan'ın karşılaştıklarındaki yüzündeki gülümsemeler, diplomatik nezaket kurallarına uygun davranışlar ve görüşmeler sonunda yapılan açıklamalar aslında iki ülke liderinin birbirleriyle ilgili düşüncelerini yansıtmıyor. Özellikle Türkiye'ninkini yansıtmıyor. Hele Amerika'nınkini hiç yansıtmıyor. Burada bakıldığında Obama ile Erdoğan arasındaki görüşmenin eksenini FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi ve Cerablus'la başlayan operasyon ve güney sınırlarımızdaki güvenli bölgenin oluşumundaki bir takım meseleler konuşuldu.
Evet, o konuya birazdan değineceğiz. Evet, ikinci konumuzda
evet.
Olacak.
Nedir o? İşte YPG denilen, ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından demin de yaptığım tanımlama doğrultusunda dost görülen, Türkiye'nin güvenlik problemi haline gelen terör grubunun Fırat'ın doğusuna çekilmesi meselesi. Amerika Birleşik Devletleri çekilecek diyor, YPG çekilmiyor. Çekildi diyor, yalan söylüyorlar ve çekilmedi ortaya çıkıyor ve yığınak yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Bill Clinton döneminde Bosna'daki girişimi nedeniyle Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne güven oranı %80'e çıkmıştı. Obama'nın bu güveni büyük bir başarı göstererek %90 aleyhte bir noktaya getirebilmesi hakikaten kendi başkanlığı açısından büyük başarı. Bunu başardı. Neyle başardı? FETÖ'ye destek vererek başardı. YPG ve PKK'ya destek vererek başardı. İşte bu yüzden Obama-Erdoğan görüşmesi bana göre aslında beklendiği üzere diplomatik bir görüşme olmuştur. Yani onun ötesinde bir görüşme değildir. Erdoğan neler yapılması gerektiğini Obama'ya söylemiştir. Neler yapacaklarını da güney sınırımızla ilgili olarak Obama'ya söylemiştir. Deklare etmiştir. Olay bundan ibarettir bence. Putin'le yaptığı sohbet zaten damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sıcak, samimi sohbet damgasını vurdu. Ve her iki lider de yaptıkları görüşmelerin ardından ilişkilerini daha üst bir seviyeye çıkarabilmesi için hem de eskisinden daha hızlı bir şekilde geliştirilebilmesi için mutabakata vardılar ve Çin'le biliyorsunuz enerji anlaşmaları imzalandı. Yeni anlaşmalar, çok sıcak bir görüşme cereyan etti. Türkiye şimdi ortaklıklarını, ekonomik ve siyasi ortaklıklarını tekrar gözden geçiriyor ve tekrar çeşitlendiriyor. Tabii ki NATO içinde bir ülkeyiz biz, çok doğru. Tabii ki Batı ittifakı içinde yer aldık ama artık bu ittifaklarımızın çeşitlendirilmesi zamanı, ekonomik ve siyasi anlamda çeşitlendirilmesi zamanı, hatta askeri anlamda çeşitlendirilmesi zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Ve bu yüzden de Türkiye bunu yapıyor. Türkiye'yi darbeyle devirerek bunun önüne geçmek istediler.
Cerablus'taki olayları konuşalım bir de. Türkiye orada yeni bir cephe açtı.
Evet, 98 kilometrelik Azez-Cerablus arasındaki hat. Diğeri zaten PYD'nin kontrolünde olan bölge. Ve Türkiye 98 kilometreyi tamamen derinliği farklı tabii ki. Yani kimi yerlerde derinlik 25 kilometre, 30 kilometre, kimi yerlerde 12 kilometre filan. Ama sonuçta kontrol altında alınan bölgenin en güneyindeki sınırıyla Münbiç arasındaki mesafe 12 kilometre. Orada PYD'nin ve YPG'nin amaçladığı şey şu anda suya düştü. Yani Financial Times ve Guardian gazeteleri bile İngiltere'de artık YPG ve PYD'nin planları suya düştü. Yani iflas etti projeleri diye yazıyor. Ve dikkat edin, Obama ile Erdoğan görüşmeden önce Çoban Bey'e girdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Çoban Bey, güney sınırındakisi. Oraya girdi. Hep Türkiye bir mesaj veriyor sürekli olarak Amerika'ya. Sürekli bir mesaj veriyor. Ve o sınır Obama ile görüşme yapıldığı sırada birleştirilmek üzereydi. Türkiye çok cephede savaş veriyor. Bir yandan PKK ile, bir yandan FETÖ ile savaşıyor. Bir yandan Cerablus'ta operasyon yapıyor. IŞİD'den temizlendi, DAEŞ'ten temizlendi bütün sınır. Ben Musul'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin girmesi gerektiğini düşünüyorum ve girecektir diye düşünüyorum. Musul'u DAEŞ'in elinden kurtaracak güç de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu konuda Rusya, Çin ve İran Türkiye ile birlikte anlaşırlarsa Türkiye bunu çok rahatlıkla yapacaktır. Bir yandan da Batı'da Türkiye aleyhtarı bir kampanya var ve Erdoğan karşıtı bir algı yaratılmak isteniyor. Avrupa'daki bu algı, Türkiye yönelik bu algının sebebi Türkiye'nin bu yürüttüğü mücadeledir. Şimdi Avrupa'da mesela darbe karşıtı gösteri yapılmaya çalışılıyor Avrupa ülkelerinde ve Erdoğan destekleyen gösteriler yapılıyor. Bu gösterilere izin verilmiyor. Bu gösterileri düzenleyenler hakkında soruşturma açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Ne diyorlar biliyor musunuz? Türkiye siyasetini buraya taşımayın diyorlar. Peki PKK yanlılara Türkiye aleyhtarı gösteri düzenleyince niye izin veriyorsunuz? Onlar Türkiye'nin iç siyasetini oraya taşımış olmuyorlar mı? İşte böylesine çifte standart, böylesine ikiyüzlü bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Böylesine çifte standart uygulayan Avrupa ülkeleriyle karşı karşıyayız şu anda ve hakikaten ibretle izliyorum. Avrupa'da artık demokrasi ve basın özgürlüğü çöp haline gelmiş durumda. Şu anda çöp. Hiçbir şey yaramıyor. Bütün medya tek bir yerden emir almış vaziyette ve aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Hep bildikleri şeyleri söylüyorlar. Sordukları soru şu, yani Türkiye'de darbe olmuş, 250 insan hayatını kaybetmiş, şehit olmuş, 2000'den fazla insan yaralanmış, Türkiye böyle bir badireden geçmiş, meclis bombalanmış, MİT bombalanmış, polislerimizi katletmişler, Avrupalı'nın umurunda değil. Sordukları tek şey şu, 2700 yargıcı neden attınız? Ne diyeceksiniz burada? Şimdi bir sıradan vatandaş olsa bunu sorduğu zaman siz Allah kahretsin der, çıkar gider. Ama tabii politikacıların işi zor. Politikacılar onları anlatmak zorunda kalıyorlar. Anlatmak zorunda kalıyorlar, anlayabiliyorlar mı peki? Çok iyi anlıyorlar. Zaten bu soruyu sorarken de gerçeği biliyorlar. Çünkü algıya yönelik olarak bu tür sorular sormak durumundalar. Onlara o görev verildi. Dediğim gibi Almanya medyası küresel güçlerin elinde bir oyuncak şu anda. Merkel bile şaşırdı buna. Türkiye ile iyi ilişkiler kuran Merkel... Baktı ki kendi ülkesinin medyası bambaşka bir medyaya dönüşü vermiş birdenbire. Kendi ülkesinin medyasını tanıyaması hale geldi. Erdoğan'la ilişkiler kurduğu için kendisi linç edildi Merkel'in. İşte Almanya böyle zor bir ülke haline geldi Merkel açısından. Bu yüzden de küresel güçler üst takıl derken kimse yüzünde bir mütebessim bir çehreyle yine mi üst takıl filan diye konuşmasın. Çünkü bunu konuşanlar, bunu söyleyenler aslında bir gerçeği saklamak isteyenlerdir. O gerçeği biz pekala gördük, 15 Temmuz gecesi yaşadık, sonuçlarıyla birlikte yaşadık ve idrak ettik.
Bir de FETÖ olarak adlandırılan örgüt ya da grubun ilişkileriyle ilgili olarak ya da ilişkilendirilen kişilerin binlerce kişi, on binlerce kişi açığa alındı, işte gözaltına alındı, serbest bırakılanlar var, tutuklananlar var vesaire. Bu arada... Bizim hiçbir alakamız olmadığı halde gözaltına alındık ya da alındığı şeklinde haberler geliyor. Bu konuda sizin görüşünüzü almak istiyorum.
Yol kazaları oluyor bu tür zamanlarda ve böylesi operasyonlarda. Nedir yol kazaları? Çünkü bakın kamuda şu ana kadar son operasyonla birlikte 50 bin kişi daha denildi. 130 bin kişiye yakın kişi ihraç edildi. 30 bine yakın insan şu anda cezaevlerinde tutuklu ve gözaltında olanların sayısı da hayli çok. Şimdi böylesine büyük çaplı bir temizlikten söz ediyoruz. 1, 2, 3, 5, 10 olabilir. Olabilir. Yani şimdi tabii bunları dile getirmek lazım. Ama bunları dile getirirken bu operasyonları itibarsızlaştırmaya yönelik bir kampanyaya dönüşmesine izin vermemek lazım. Benim söylemek istediğim bu. Tabii ki doğru. Dile getirmek lazım. Bunların olmaması gerekir. Biz bu konuda da gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Ancak böyle bir şeyden bir kampanya üretmek gibi bir potansiyel seziyorum ben bir takım çevrelerde. Bu potansiyeli de kullananlar yine kripto FETÖ'cüler. Şimdi Twitter'da, sosyal medyada ve Facebook'ta buna çok sık rastlamaya başladık artık. Yeniden zuhur ettiler. Hepsi ortadan kaybolmuşlardı. Ama şimdi karşımıza ne olarak çıkıyorlar biliyor musunuz Twitter'da? MHP'li ve CHP'li olarak çıkıyorlar karşımıza. Tabii ki yol kazaları oluyor. Bunların önüne geçmek lazım. Bunlar için gerekli hassasiyeti göstermek lazım. Dile de getirmek lazım ama bunları başlı başına bir FETÖ operasyonunun bir unsur olarak konuşmayı ben çok gerekli bulmuyorum işin açık tarafı.
Sayın Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla ve mutlulukla.
Hoşça kalın, güle güle.